Ayrım 11 Kusursuz Plan Clive Cussler Sayfa 125 15. Bölüm Cromwell'in şoförü 1906 model 6 silindirli 30 beygirlik motoru olan ve Londra'daki bir otomobil fabrikası Barker'da yapılmış Rolls-Royce Brougham'ı garajdan çıkarıp Nopil'deki saray yavrusu malikanenin önüne getirdi. Bu evin tasarımını Cromwell'in kendisi yapmış, beyaz mermer bloklar Colorado'daki bir taş ocağında çıkarılıp kesildikten sonra tren yoluyla buraya getirilmişti. Binanın girişi yüksek sütunlarıyla bir Yunan tapınağını andırırken, geri kalan kısmı kemerli pencereleri ve kordişleriyle nispeten sade sayılırdı. Direksiyondaki ustalığından çok tecrübeli bir güreşçi olduğu için seçilmiş olan İrlandalı şoför Abner Wade, otomobilin yanında sabırla beklerken, Cromwell'de çalışma odasında Edison silindirli fonografında Strauss valsleri dinleyerek kız kardeşinin hazırlanmasını bekliyordu. Koyu renk bir yünlü takım elbise giymişti. Bahar Şarkıları adlı parça bitince silindir değiştirip Viyana ormanlarından masalları çaldı. Her silindir 2 dakikalık müzik çalabiliyordu. Kız kardeşi biçimli baldırlarını örten geyik derisi bir elbiseyle içeri girince Cromwell başını kaldırıp ona baktı. ''Biraz fazla dekolte değil mi?'' dedi kız kardeşinin açıkta kalan bedenine bakarak. Margaret kendi etrafında dönerek eteklerini sıyırdı ve bacaklarının üstüne kadar olan kısmı gösterdi. ''Madame Barbary Coast'ta deli gibi eğlenmeye gidiyoruz. Ben de ortama uygun giyineyim.'' dedim.
''Yeter ki davranışların öyle olmasın.''
Cromwell kanepeden kalkıp fonografı kapadı ve kız kardeşinin paltosunu tuttu. Yüksek tabanlı ayakkabılarına rağmen onunla ancak aynı boyda olabiliyordu. Sonra birlikte ince oymalarla süslü ön kapıdan çıkıp beklemekte olan Rolls-Royce'a gittiler. Üniforması ve pırıl pırıl cilalı çizmeleriyle Abner arka kapıyı açıp esas duruşta bekledi. Rolls-Royce bir şehir otomobiliydi. Yolcu kısmının üstü kapalı, şoför mahallininki açıktı. Ve sadece rüzgara karşı bir ön camı vardı. Kız kardeşi koltuğa yerleştikten sonra Cromwell şoföre nereye gideceklerini bildirdi. Abner aracı vitese taktı ve kocaman otomobil granit kaplı caddede yola koyuldu.
''Eve döndüğümden beri ilk defa konuşma fırsatımız oluyor.'' dedi Cromwell, şoförün onları duyamayacağından emin.
''Salt Lake City'ye yaptığın yolculuğun başarılı geçtiğini ve bankamızın 700 bin dolar daha zenginleştiğini biliyorum.''
''Bana Denver'da neler öğrendiğini anlatmadan.''
''Van Dorn Dedektiflik Şirketi'ndeki casusların soruşturmayla ilgili çok doğru bilgiler vermişler.'' Kasap haydutu yakalamak için Denver ofisi soruşturma merkezi haline getirilmiş.
Bana böyle denmesi hiç hoşuma gitmiyor. Daha havalı bir ismi tercih ederdim.
Nasıl bir şey söyler misin diye sordu Margaret gülerek.
Yakışıklı hayalet.
Margaret gözlerini yuvarladı. Gazete editörlerinin bundan hoşlanacaklarını hiç sanmam.
Başka ne öğrendin?
Denver ofisinin şefi olan Nicholas Alexander Ahmağ'ın teki, biraz cilve yapmam üzerine bana hiç nefes almadan, soruşturmadan bahsetti. İşin başına getirilmediği için çok kızgındı ve haydudu yakalamak için kullanacakları yöntemleri anlatmakta hiç sakınca görmedi. Van Dorn soruşturmanın başına en iyi ajanı olan Isaac Bell'i getirmiş. Çok yakışıklı ve şeytan gibi zeki bir adam, üstelik çok da zenginmiş.
Onu gördün mü?
''Onunla tanıştım. Dahası bir de dans ettim.'' Margaret çantasından bir fotoğraf çıkardı. ''Bunu sana vermek için uygun zamanı bekliyordum. Resimdekine çok benzemiyor. Tuttuğum fotoğrafçı gerekli hazırlıklarını önceden yapmadan ancak bu kadar çekebiliyormuş.'' Cromwell tepe lambasını yakıp fotoğrafı inceledi. Resimde uzun boylu, sarı saçlı ve bıyıklı bir adam görünüyordu.
''Ondan çekinmem gerekiyor mu?''
''Bilmiyorum. Bana casuslarımızın anlattığından daha zeki ve bilgiliymiş gibi geldi. Geçmişini araştırmalarını istedim. Adam bugüne kadar peşine düştüğü herkesi yakalamış. Müthiş bir sicili var. Van Dorn da onu yere göğe sığdıramıyor.''
''Söylediğin gibi zenginse neden basit bir dedektif olarak zamanını harcıyor?''
Margaret omuz silkti. ''Hiçbir fikrim yok. Belki o da senin gibi heyecan arıyordur.''
''Servetini nasıl edinmiş? Boston'da bankerlik yapan bir aileden geldiğini söylememiş miydim?
Cromwell gerildi. Bell ailesini tanıyorum. Ülkedeki en büyük finans kuruluşlarından biri olan Boston'daki American States Bank'ın sahibidirler.
Bulmaca gibi bir adam, dedi Margaret alçak sesle, Brown Palace Otel'de birlikte geçirdikleri o kısacık zamanı hatırlayarak. Ama aynı zamanda çok tehlikeli olabilir. Tavşan kovalayan bir tilki gibi peşimize düşecektir.
Bankacılıkla ilgili işlemleri bilen bir dedektifin varlığı hiç iyi değil, dedi Cromwell huzursuz bir sesle. Artık çok temkinli olmamız gerekiyor.
Aynı fikirdeyim.
Sen gerçek kimliğini ele verecek bir iz bırakmadığına eminsin değil mi?
Hiç açık vermedim.
Onun ve Alexander'ın bildiği kadarıyla adım Rose Manteca. Los Angeles'lıyım ve babamın orada büyük bir çiftliği var.
Bell senin dediğin kadar akıllıysa bunu hemen soruşturup Rose diye birinin olmadığını kanıtlar.
Ne olur yani, diye sordu Margaret kurnaz bakışlarla. Gerçek adamın Margaret Cromwell olduğunu, San Francisco Nob Hill'de bir konakta yaşayan saygın bir bankerin kız kardeşi olduğumu hiçbir zaman bilemez.
Alexander'dan başka neler öğrenebildin?
Sadece Bell'in soruşturmasının pek iyi gitmediğini, onları sana yöneltecek hiçbir ipucu bulamamışlar. Bell ona fazla güvenmediği için Alexander çok öfkeli. Bell'in ağzı sıkıymış ve planlarını yalnızca Curtis ve Irwin adında iki ajanla paylaşıyormuş. Öğrenebildiğim tek şey bir ipucu bulabilmek için boşuna çaba harcadıkları.
Bunu duyduğuma sevindim, dedi Cromwell gülerek. Soygunların ardında bir banker olduğunu hiç düşünmeyecekler.
Margaret onun yüzüne baktı. Bu işi bırakabilirsin. Artık paraya ihtiyacımız da yok. Ne kadar akıllı ve dikkatli olsan da seni yakalayıp idam etmeleri an meselesi.
Kimsenin cesaret edemeyeceği bir şeyi başarmanın heyecanını ve zevkini bir yana bırakıp ömrümün sonuna kadar sıkıcı bir banker rolü oynamamı mı istiyorsun?
Hayır, bunu istemiyorum, dedi Margaret gözlerinde şeytani ışıltılarla. Ben de heyecana bayılıyorum.
Sonra sesi alçaldı ve donuklaştı.
Sadece bunun sonsuza kadar devam etmeyeceğini biliyorum.
Bırakmamız gerektiğini zamanı gelince anlarız, dedi Cromwell. Ne o ne de kız kardeşi Cromwell'in öldürmüş olduğu adamlar, kadınlar ve çocuklar için bir damla vicdan azabı duyuyordu. Müşterilerine paralarını geri veremedikleri için iflas eden bankalarda bütün tasarruflarını kaybeden küçük esnafın, maden işçilerinin ve çiftçilerin durumuna da aldırdıkları yoktu.
Bu gece kimi getiriyorsun, diye sordu Margaret konuyu değiştirerek.
Marion Morgan'ı.
O namus kumkumasını mı? Dedi Margaret yüzünü buruşturarak. Neden onu hala çalıştırdığını da anlamış değilim.
İşinde çok başarılı, dedi Cromwell sertçe, bu konuda tartışmak istemiyordu.
Neden onu hala yatağa atmadın, diye sordu Margaret gülerek.
Çalışanlarımla asla oynaşmam. Bu prensibim sayesinde hiç başım ağrımadı. Bu akşam da işindeki başarısını ödüllendirmek için onu çıkarıyorum. Başka bir nedeni yok.
Kız kardeşinin eteği dizlerine kadar sıyrılmıştı. Cromwell uzanıp onun bir dizini sıktı.
Bu gecenin talihli erkeği kim bakalım?
Eugene Butler.
O züppe mi, diye dudak büktü Cromwell. Beş para etmez bir heriftir.
Müthiş zengin bir...
Babası müthiş zengindir, diye düzeltti Cromwell. Babası Sam Butler büyük bir şans eseri, o altın damarına rastlamasaydı ölene kadar cebinde bir metalik bile olmazdı.
Babası öldüğü zaman Eugene senden zengin olacak.
Hovardanın teki. Servetini öyle çabuk harcar ki ne olduğunu bile anlayamazsın.
Onu idare edebilirim, dedi Margaret. Bana sırılsıklam aşık olduğu için her dediğimi yapacaktır.
Aslında bundan daha iyisini de yapabilirsin, dedi Cromwell. Konuşma hortumunu alıp şoförle konuştu. Ebner, bir sonraki sokaktan sola dön ve Butler malikanesinde dur.
Ebner anladığını belirtmek için bir elini kaldırdı. Az sonra günün Victoria stiline uygun büyük bir ahşap konağın önünde durdu. Sonra çıkıp demir ön kapının üstündeki zili çaldı. Gelen hizmetçiye Cromwell'in kart vizitini uzattı. Hizmetçi kartı alıp kapıyı kapadı. Birkaç dakika sonra kapı yeniden açıldı ve uzun boylu yakışıklı bir adam dışarı çıkıp otomobile doğru yürüdü.
Sahneye çıksa yığınla hayranı olurdu. Cromwell gibi o da koyu renk yünlü bir takım elbise giymişti. Yakası kolalıydı ve elmas desenli bir kravatı vardı. Ebner otomobilin arka kapısını açıp katlanan koltuğu indirdi ve bir adım geri çekildi. Butler içeri girip oturdu. Cromwell'in kız kardeşine dönerek ''Maggie, ne kadar güzel olmuşsun, insanın iştahı kabarıyor.'' dedi. Sonra Cromwell'in gözlerindeki düşmanca bakışı fark edip iltifatı yarıda kesti. Elini uzatmadan Cromwell'i de selamladı. ''Jacob, seni gördüğüme sevindim.''
''Formda görünüyorsun.'' dedi Cromwell sanki umrundaymış gibi.
''Evet, her gün 10 kilometre yürüyorum.'' Cromwell ona hiç bakmadan konuşma ortamını aldı ve Abner'a Marion Morgan'ı nereden alacaklarını bildirdi. Sonra kız kardeşine döndü. ''Barbary Coast'ta hangi pis kokulu salona gitmemizi istiyorsun?''
''Duyduğuma göre Spider Kelly çok eğlenceliymiş.''
''Dünyanın en berbat yeridir.'' dedi Cromwell. ''Ama çok iyi orkestraları ve büyük bir dans pistleri var.''
''Sence emniyetli midir?'' diye sordu Margaret.
Cromwell güldü. ''Red Kelly bizim gibi zengin müşterilerinin huzurunu sağlamak için bir fedai ordusu çalıştırıyor.''
''O halde Spider Kelly'ye gidiyoruz.'' dedi Butler. ''Bir gece annemle babamı bile oraya götürdüm. Balkonlardan birinde oturup devamlı müşterileri olan alt tabaka insanları seyretmek çok hoşlarına gitti.''
Otomobil Russian Hill semtindeki Hyde sokağında bir apartmanın önünde durdu. Nezih fakat nispeten daha az pahalı bir semt olan Russian Hill'de sanatçıların, aydınların, mimarların, yazarların ve gazetecilerin hararetli tartışmalar yaptığı lokaller ve evler vardı. Marion protokol meraklısı biri değildi. Binanın önündeki merdivenlerde bekliyordu. Otomobil kaldırıma yanaşırken merdivenlerden indi. Abner onu kapıyı açana kadar bekledi. Etekliğine uyan mavi bir bluz ve kısa ceketiyle çok zarif görünüyordu. Sarı saçları uzun bir örgüyle uzun boynunun arkasında toplanmıştı. Cromwell otomobilden çıkıp nazikçe onun oturmasına yardım etti. Şoför diğer katlanan koltuğu açınca Cromwell yine centilmenlik yaparak buna kendisi oturdu.
''Miss Marion Morgan, sizi Bay Eugene Butler ile tanıştırayım. Kız kardeşim Margaret ile daha önce tanışmıştınız.''
''Sizi yine görmek ne güzel Miss Cromwell,'' dedi Marion kibar ama pek de sıcak olmayan bir sesle. Sonra dönüp ''Seni görmek de öyle Eugene,'' dedi aşinalığın verdiği rahatlıkla.
''Siz tanışıyor musunuz?'' diye sordu Margaret şaşırarak.
''Eugene, yani Bay Butler bir süre önce beni yemeğe götürmüştü.''
''İki yıl oldu,'' dedi Butler hiç bozulmadan. ''Onu etkilemeyi başaramadım. Daha sonra davetlerimi hep geri çevirdi.''
''Başka tekliflerini de,'' diye ekledi Marion gülümseyerek.
''Barbary Coast'ta hızlı bir geceye hazır mısınız?'' diye sordu Cromwell.
''Benim için yepyeni bir tecrübe olacak,'' dedi Marion. ''Daha önce oraya gitmeye cesaret edememiştim.''
''O eski şarkıyı hatırlıyor musun?'' diye sordu Margaret.
''49'da geldi madenciler. 51'deyse orospular, bir araya geldikleri zaman peydahlandı bizim çocuklar.''
Erkekler kahkahayı patlatırken Marion kızararak yerdeki halıya baktı. Abner birkaç dakika sonra Pacific sokağına döndü ve doğruca adını Faslı ve Tunuslu Barbary korsanlarından alan Barbary Coast'un merkezine doğru yöneldi. Burası kumarbazların, orospuların, hırsızların, sabıkalıların, sarhoşların, gözü dönmüş katillerin yuvasıydı. Ahlaksızlık, dejenerelik, yoksulluk ve varsıllık, sefalet ve ölüm burada kaynaşmıştı. Bu kötü şöhretli sahilde çoğu birbirine bitişik yapılarda 300'den fazla salon ve bar vardı. Sadece Pasifik sokağında bunlardan 50 tanesini görmek mümkündü. Bu semt varlığını bar ve genel ev sahiplerinin rüşvetle beslediği ahlaksız politikacılara borçluydu. Şehrin saygın sakinleri bu günah yuvasının varlığından şikayetçi gibi görünseler de, güzel San Francisco'ları bir yandan batı yarı küresinin en şuh ve ahlaksız şehri olarak bilinen Paris'te yarıştığı için gizlice gururlanırlardı. Yine de bütün ışıltıları, düzenbazlıkları ve velvelesiyle Barbary Coast dar gelirli insanların da eğlenebilecekleri bir yerde. Bu günah yuvalarının çoğu erkek olan işletmecileri, Nob Hill gibi üst düzey yerlerden müşteriler geldiği zaman çok memnun olurlardı. Çünkü böylece fiyatı 6 ile 8 dolar arası olan bir şişe şampanyayı onlara 30 dolara satabiliyorlardı. Çoğu barda karışık içkiler 25 sent, bir aysa 10 sentti. Abner Caddesi'yi dolduran yayaların arasından kayar gibi geçtikten sonra üst katı otel olarak kullanılan 3 katlı bir binanın önünde durdu. Bu otel aslında içinde 50 tane kadının bulunduğu bir genel evdi. Zemin kat kumar ve içki salonuyken bodrum katında dans pisti vardı ve striptiz gösterileri yapılırdı. Otomobilden indikten sonra erkekler önde, parıltılı üniforması içindeki çığırtkana merakla bakan kadınlar arkada olmak üzere kapıya yürüdüler.
''Sahilin en kaliteli içki ve dans tesisi olan Spider Kelly'e buyurun!'' diye bağırıyordu çığırtkan. ''Herkes davetli, herkes hayatının en renkli gecesini yaşayacak. En çılgın gösterileri ve başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz kadar güzel kızları görün.'' Topuklarını başlarına kadar kaldırarak dans edişlerini, dilinizi yutturacak gösterilerini seyredin.
Ben şimdiden sevdim burayı, dedi Margaret neşe içinde. Marion Cromwell'in koluna sımsıkı yapışıp çoğu müşterinin görmezden geldiği tabelaya baktı. Bu tesiste bayağılığa izin verilmez. U şeklinde büyük bir lobiye girdiler. Duvarlar Roma harabeleri arasında dans eden çıplak kadın resimleriyle süslüydü. Smokini üstünde eğreti duran yetkili onları karşıladıktan sonra içeriye kadar eşlik etti. ''Gösteriyi seyretmek için aşağıya inmek ister misiniz? 10 dakika sonra yenisi başlayacak.''
''Ayak takımından uzakta emniyetli bir masa istiyoruz.'' dedi Cromwell buyurgan bir sesle. En iyisinden bir şişe şampanyanızı tattıktan sonra dans ve gösteri için aşağıya geçeceğiz.
Adam eğilerek selam verdi. Peki efendim, böyle gelin lütfen. Cromwell ve grubunu kalabalık salonun içinden geçirip daha önce Butler'ın sözünü ettiği balkonlardan birine götürdü. Az sonra incecik bluzuyla göğüslerini cömertçe sergileyen, etekleri dizlerinin epeyce üstünde olan bir garson kız masalarına 1892 mahsulü Veuve Clicquot Ponsardin şampanyası getirdi. Şişeyi buzla dolu bir kovanın içine yerleştirirken erkeklere sürünmeyi ve onlara baştan çıkarıcı bir gülümseme atmayı ihmal etmedi. Margaret garson kızın aynı zamanda yukarıdaki aşk evinde çalıştığını bildiğini göstermek için bu gülümsemeye karşılık verdi. Bir Nopil züppesini dekolte kıyafeti içinde görünce şaşıran garson kız Margaret'e bilmiş bir bakış attı.
''Tatlım, senin gibi bir kızıl saçlı için büyük talep var, fiyatını kendin koyarsın.''
Marion hayretler içindeydi. Cromwell kahkahayı patlatmamak için kendini zor tutarken Butler bu laf karşısında öfkelendi.
''Karşında bir hanımefendi var.'' diye bağırdı. ''Ondan özür dile.''
Garson kız onu aldırmadı. ''Eğer Yahudiysen en üst tarifeden çalışırsın.'' Sonra döndü ve kalçalarını sallayarak merdivenlerden aşağıya indi.
''Yahudi olmanın bu işte ne ilgisi var?'' diye sordu Marion safça.
''Kızıl saçlı Yahudi kadınlarının çok şehvetli olmasıyla ilgili bir efsane vardır.'' diye açıkladı Cromwell.
Margaret zemin kat salonunda göz gezdirirken çok eğleniyordu. Çoğu sarhoşluktan doğru dürüst adım bile atamayan gemicileri, liman işçilerini, farkında olmadan kolayca yoldan çıkarılabilen genç ve namuslu işçi kızları, yüreği nasırlı katilleri bir arada seyretmekten büyük bir haz duymaktaydı. Ağabeyi de diğerleri de bilmezlerdi ama Margaret Barbary Coast batakhanelerine daha önce de birkaç kez gelmişti. Ayrıca ağabeyi Jacob'ın buradaki en pahalı ve kaliteli randevu evlerine sık sık geldiğini de biliyordu. Marion manzarayı hem çok ilginç hem de mide bulandırıcı buluyordu. Buranın San Francisco yoksulları için bir çaresizlik çukuru olduğunu duymuştu. Ama insanların bu kadar alçalabileceklerini hiç düşünmemişti. İçki içmeye alışkın olmadığı için bir süre sonra şampanya etkisini gösterdi ve rezillikleri daha bulanarak izlemeye başladı. Bir an kendisini 50 sent karşılığında erkekleri üst kata götüren kadınlardan birinin yerine koydu. Sonra kendinden utanıp bu fikri kafasından attı. Cromwell boş şişeyi onlara göstererek artık alt kata inme zamanı geldiğini duyurunca Marion da sendeleyerek ayağa kalktı.
Yetkili hemen yanlarına geldi ve onlara sahneye çok yakın ama dolu olan bir masa buldu. İşçi kıyafetleri içindeki iki çift masalarını bırakmak istemediler. Ama yetkili adam onları dövdürmekle tehdit ederek masaya el koydu.
''Ne şanslıyız,'' dedi Margaret. ''Gösteri yeni başlıyor.''
Cromwell yeni bir şişe şampanya ısmarladığı sırada iri memeli bir kadın dans pistine girdi ve yedi örtü dansına başladı. Çok geçmeden örtüler yere atıldı ve kadın çıplak kaldı. Şehvet saçan hareketlerle gerinip kıvrılırken karnı kırış kırış oluyordu. Dans bittikten sonra seyirciler pisti madeni para yağmuruna tuttular.
''Doğrusu çok heyecan vericiydi,'' dedi Margaret alayla.
Küçük bir orkestra sahne aldı ve çaldıkları müzik eşliğinde çiftler Texas Tommy adındaki hızlı bir dansa başladılar. Butler'la Margaret neşe içinde piste fırladılar ve büyük bir uyum içinde dans ettiler. Marion patronunun kolları arasında olmaktan büyük bir mahcubiyet duymaktaydı. Onca yıl bu adamın yanında çalışmıştı ve ilk kez patronu onunla çıkıyordu. Cromwell usta bir dansçıydı. Marion da onun yönetimine zarif bir şekilde uymaya çalıştı.
11. ayrımın sonu. Sayfa 135.